Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzeriniz olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber tadında programıyla karşınızdayız. Değerli dinleyiciler, bu hafta da Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz haberleri, bilgileri, gelişmeleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Değerli dinleyiciler, sofraların vazgeçilmezidir. Yiyecek olarak değil ama araç olarak vazgeçilmezidir. Nedir onlar? Çatal, bıçak ve kaşık. Çatal, bıçak, kaşık hayatımızın her lahzasında var. Her yemek hayatımızın bir parçası ve her yemekte bunlar bize eşlik ediyor neredeyse. Peki bunun tarihi nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl günümüze kadar gelmiştir? Nasıl icat edilmiştir? Şöyle bir tura çıkalım istiyorum beraberce efendim. Dilerseniz ayrıntılarına bakalım. Değerli dinleyiciler, yerini başkasıyla dolduramadığımız her yemek çeşidi için ayrı bir türünü kullandığımız sofranın gizli kahramanları onlar. Nedir onlar? Çatal, bıçak, kaşık, hatta bunların arasına chopstick'i de katabiliriz. Peki bunlar nasıl hayatımıza girdi? Her şey insanoğlunun, Ademoğlunun acıkmasıyla başlıyor değerli dinleyiciler. İlk insanlar yemeklerini elleriyle yerken bıçak savunma amaçlı görüldüğü için kullanılan ilk yemek aleti olarak ortaya çıktı. Ardından yemekleri ateş üzerinde pişiren insanoğlu yemeği karıştırma, tadına bakma ihtiyacı hissedince kaşık ortaya çıktı. Mesela ilk kaşık bir dal ve bir deniz kabuğundan oluşuyordu sevgili dinleyiciler. Sonrasında ise metal kaşığın ortaya çıktığını görüyoruz. En son artık gerekli gereçleri ürettikten sonra biraz rahat etme noktasında insanoğlu çatalı da icat ediyor. Chopstick'lerin tarihi ise M.Ö. 5000'lere kadar uzanıyor. Oldukça eski, insanoğlu elle yemeği bıraktıktan sonra ilk olarak chopstick'leri kullanmaya başladı denilebilir. Değerli dinleyiciler, geçmişe baktığımızda çoğu zaman çatalın yemek masasında ne kadar gerekli bir şey olduğunu unutmuşuz. Bizanslılar ilk çatallarını 10. yüzyılda kullanmaya başladılar. Catherine de Medici, Fransa kraliçesi, bir davette Fransızlara çatalın aslında ne kadar kullanışlı bir şey olduğunu anlattığında 1500'ün başlarıydı. Amerika'da çatal kullanmak ancak 18. yüzyılda insanların aklına gelmiş. Çinlilerin kullandığı yemek çubukları ise M.Ö. 200, M.S. 200 yıllar arasında Han Hanedanlığı dönemine denk geliyor değerli dinleyiciler. Modern dünyada çatal, kaşık, bıçak üçlüsünün modası 17. yüzyıl Fransız kültürünün etkisiyle gelişti. İlk kaşık örnekleri Neolitik dönemin sonlarında M.Ö. 4500'lü yıllarda ortaya çıktı. Muhteşem üçlünün sonuncusu çatal kalıntısı ise 14. yüzyılda Macar kraliçesinin kaşık sandığında görülüyor değerli dinleyiciler. Peki Çin geleneği olan chopstickler nasıl ortaya çıkıyor? İlginç bir bilgi, chopstickleri hamallar buluyor değerli dinleyiciler. Uzak doğuda hala kullanılan yemek çubuklarına tarihte ilk olarak 5000 yıl önce Çin'de rastlıyoruz. Çinliler çok iyi pişsin diye yemeklerini çok küçük parçalara ayırarak pişiriyor. Küçük taneli yiyeceklerini de ağaç dallarıyla tutarak yiyorlardı. Hatta chopstick'lerin bir ortaya çıkış efsanesi var. Efsaneye göre hamallar özellikle öğle yemeklerinde zamanlarının az olması nedeniyle sıcak yemekleri hızlı yemeleri gerekiyordu. Sıcak yemeği elle yerken parmakları yanmasın diye dallardan kopardıkları çubukları kullanmışlar. Böylece çubukla daha hızlı yemek yeme imkanına kavuşmuşlar değerli dinleyiciler. Chopsticks'in Çincesi hızlı yemek anlamına geldiği için Çinliler genellikle bu anlatıyı doğru kabul ediyorlar. Günümüzde Çinlilerle birlikte Japonlar, Koreliler, Vietnamlar ve Uzak Doğu'daki diğer halklar chopstick kullanımı geleneklerini halen devam ettiriyorlar. Peki bıçaklar, bıçakların uçları neden sivri değil? Neden? İşte bu sorunun cevabına bir bakalım değerli dinleyiciler. Kahvaltı ya da sebze soyma bıçaklarınızı bir düşünün mesela. Hani şu uçları yuvarlak olanlar. Hiç merak ettiniz mi neden uçları sivri değil diye? 17. yüzyılda Fransa Kardinali Richelieu yüzünden. Burada iki rivayet var. Birincisi o tarihlerde yani 17. yüzyıl dönemlerinde hançere benzeyen ucuz sivri bıçaklarla yemek yiyenler yemek esnasında çıkan tartışmalarda birbirlerini yaralayabiliyorlardı. Bu yüzden ucu sivri bıçaklar 17. yüzyılda Fransa Kardinali Richelieu tarafından yasaklandı ve bıçakların uçlarının yuvarlak olması şartı getirildi. İkinci rivayet ise yemeklerini bitirenler bıçaklarını kürdan gibi kullandığı için Kardinal Richelieu tarafından sivri uçlu bıçaklar 17. yüzyılda yasaklandı. Günümüzde halen kullanılan ucu yuvarlak bıçaklar üretildi ve günümüze kadar bu gelenek sürek geldi değerli dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, fark ettiyseniz normal çatalların 3 tane ucu olurken mangal gibi ocaklardan et almaya yarayan büyük et çatallarının 2 tane ucu var. İki uçlu çatalın ana vatanı Antik Yunan. O dönemde Antik Yunan'da ateşte kızartılan etleri almak için iki uçlu çatal kullanılıyordu. Hatta Romalılar da aynı çatalı kullandı. Ancak günümüzde yaygın olan biçim 3 uçlu çatal. İki uçlu çatal şimdilerde Antik Yunan'a sadık kalınarak ateşten et almak için kullanılıyor ve et çatalı olarak adlandırılıyor değerli dinleyiciler. Peki çatal Avrupa'ya nereden geldi? Çatal Avrupa'ya İstanbul'dan geldi değerli dinleyiciler. Avrupa'da ilk çatalı 14. yüzyılda Macaristan Kraliçesi Clemens'in eşyaları arasında görebiliyoruz. Peki çatal Avrupa'ya nereden geldi? İstanbul'dan. Bizanslılarla ticaret yapan Venedikliler 11. yüzyılda Avrupa'ya getiriyorlar çatalı. Ancak çatal ilk başta hiç de hoş tepkiler almıyor. Hatta Papa izin vermediği için çatal Venedik'te bir süre uğursuz olarak bile kabul ediliyor. Rönesans'la birlikte yaygınlaşmaya başlıyor. Böylesine olumsuz tepkiler alan çatal aslında Avrupa sofrası için büyük bir devrim oluyor değerli dinleyiciler. Osmanlı'ya baktığımız zaman Osmanlı'da çatal, bıçak, kaşık kullanımına baktığımız zaman Osmanlı sofralarında genelde yemekler çok pişirildiği için çatal, bıçak ve kaşığa gerek kalmadan eline aldığında dağılacak kıvamda olurdu. Ta ki 19. yüzyıla kadar değerli dinleyiciler. Rönesans'ın etkileri Osmanlı'ya kadar uzanınca alışkanlıklar da değişmeye başladı. Bağdaş kurarak oturulan gösterişsiz sofralar ve elle yenilen yemekler gitti, yerine masada oturup çatal, bıçak ve kaşıkla yenilen yemekler geldi. Şatafatı bir süre sonra benimseyen Osmanlı kısa zamanda yeni moda stili benimsedi. Çatal bıçak ikilisini sofrasında ilk kullanan padişah ise ıslahatlarıyla ünlü 2. Mahmut oldu değerli dinleyiciler. Evet, çatal, bıçak ve kaşık sofraların vazgeçilmez 3 aracının şöyle mazisine bir baktık, şimdisine bir baktık ve haber tadına devam edelim değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, havalar artık iyice soğudu. Sonbaharı tüm demleriyle hissediyoruz ve adım adım kışa doğru yürüyoruz. Adım adım yağmur, adım adım karı bekler hale geliyoruz. İşte yavaş yavaş bu soğukların derecesi artarken vücudun sıcaklık-soğukluk dengesi yani ısı değerleri oldukça önemli bir hale geliyor. Soğuk kış günlerinde vücut ısımızın sabit kalması zorlaşıyor. Tabi havaların soğumasıyla vücudu sıcak tutmamak pek çok hastalığı da beraberinde getiriyor değerli dinleyiciler. Soğuk havalardan en çok etkilenenlerse genelde çocuklar, yaşlılar, hamileler ve demir yetersizliği olan bireyler oluyor. Kış aylarında soğuktan korunmak için kıyafet çok önemli, dış giyimimiz çok önemli, montlarımız, kabanlarımız, paltolarımız çok önemli. Kıyafet seçimi kadar tüketilecek besin maddeleri de çok önemli. Bu hususa da dikkat etmek gerekiyor değerli dinleyiciler. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de, yani kışın soğuk günlerinde, kara kış günlerinde beslenmenin önemi daha da artıyor. Tükettiğimiz besinler hem vücut ısımızın yükselmesinde hem de vücut direncimizin artmasında etkili oluyor. Kışın vücudumuz protein ve demir kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Vücut ısısının düşmesiyle birlikte bağışıklık sistemimizin çalışması yavaşlıyor. Kışın soğuk algınlığı, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski artıyor. Soğuk havalarda vücudumuzda termojenik denge olarak adlandırılan sıcaklık dengesini kurmaya yardımcı protein ve demir kaynağı besinler tüketilmeli. Uzmanlar bunu tavsiye ediyor değerli dinleyiciler. Özellikle kaliteli protein kaynağı olan yumurta, peynir, kuru fasulye, mercimek gibi kuru baklagilleri tüketmeyi tercih etmenizi uzmanlar tavsiye ediyor. Ciğer ve kırmızı et gibi demir mineralinden zengin besinler, vücudun çalışmasını hızlandırarak ısı dengesinin sağlanmasında oldukça etkili ve daha birçok unsur var. Vücut ısısını artırıcı, onlarla ilgili bazı önemli besin maddelerini sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Dilerseniz o besin maddelerini şöyle kısaca başlıklar halinde bir zikredelim. Değerli dinleyiciler, vücut ısısını artıran temel baharat, tahmin edeceğiniz üzere bir kültür olarak da yaygınlaşmıştır toplumumuzda, karabiber. Vücut ısısının artıran en temel baharatlardan olan karabiber, içerdiği piperin maddesiyle sinir sistemini uyararak vücut ısısının yükselmesinde oldukça etkilidir. İçeriğindeki potasyum, manganez, demir, A ve C vitaminleri sayesinde antioksidan etkisiyle bakteriyel enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Karabiber aynı zamanda doğal antibiyotik özelliği de taşır değerli dinleyiciler. Ben kışı hissetmeye başladığımdan itibaren değerli dinleyiciler bir tavsiye olarak, uygulamalı olarak hissettiğim bir süreci de sizinle paylaşayım. Çaylarıma, bitki çaylarıma bir tutam karabiber atıyorum. Gerçekten hafif bir acılık katıyor bitki çayına ama böyle ısındığınızı, vücudunuzun böyle hafif hafif sıcaklığı hissetmeye başladığını, soğuğa karşı savaşmaya başladığını hissediyorsunuz. İşte efendim ıhlamur mu yaptınız, işte efendim ada çayı mı yaptınız, işte efendim kekik mi demlediniz, nane mi demlediniz? İçerisine az bir miktar karabiber atıp kaşıkla karıştırdığınız zaman vücut ısınızın gerçekten yükseldiğini hissediyorsunuz. Ben deniyorum, uyguluyorum, gerçekten de memnun kalıyorum, ısındığımı hissediyorum. Size de tavsiye ederim efendim. Vücudu mikroplardan koruyan bir diğer besin maddesi tarçın. İçeriğindeki bazı maddeler sayesinde doğal antimikrobiyal ajan işlevi gören ve vücudu mikroplara karşı koruyan tarçın kışın büyük önem arz ediyor. Isıtıcı özelliği de bulunan tarçın soğuk havalardan çok çabuk etkilenenlerin de yardımcısı olarak ön plana çıkıyor değerli dinleyiciler. Vücudumuzu ısıtan bir başka bitki, vücudu terleten bitki olarak da bilinen ıhlamur. İçerdiği tanen, müsilaj, hesperin ve saponin maddeleri sayesinde virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklara iyi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirir ıhlamur. Vücudu terlemeye de teşvik ederek vücut ısısını artırır değerli dinleyiciler. Ama bu hususta dikkat edeceğiniz bir unsur var. Nedir o efendim? Özellikle ıhlamuru evdeyken ya da dışarı çıkmaya uzak olduğunuz bir vakitte tüketirseniz daha iyi olur. Çünkü dışarıya çıkacağınız zaman terlemeniz sizin için de riskli olacaktır efendim. Ihlamuru içip şöyle kendinizle baş başa kalabilirsiniz. Özellikle ıhlamurun aynı zamanda dinlendirici bir etkisi var. Böyle tatlı bir uyku hali, tatlı bir ağırlık üzerinize çökebiliyor. Yatmadan önce bir bardak ıhlamur içerek uyku kalitesinde artırabilirsiniz efendim. Hem uzmanların tavsiyesidir bu, hem de benim bizzat tecrübeyle gördüğüm bir süreçtir. Yatmadan önce bir bardak ıhlamur, içerisine birkaç parça limon, bir parça da bir kaşık da bal, tabii ılık ıhlamurun içerisine, onu içtiğiniz zaman uykuya şöyle tatlı tatlı merhaba dediğinizi göreceksiniz. Bizzat tecrübeyle sabittir efendim. Vücut ısısını dengeleyen bir başka baharat zencefil. Vücut ısısında etkili olan temel baharatlardan sayılan zencefil, vücut ısısının dengede tutulmasında etkilidir. Kış aylarında taze zencefilin yemeklerde veya çay olarak da tüketilmesi tavsiye edilir değerli dinleyiciler. Burada bir hususu tabii hatırlatmak istiyorum. Taze zencefil ve eski o kuru zencefil arasındaki fark nedir? Taze zencefilin besin değeri diğer toz zencefile göre kat kat daha fazla. Bu da aklınızda bulunsun efendim. Tüketeceksiniz, taze zencefil tüketebilirsiniz. Bir de taze zencefili çok fazla kaynatmayın efendim. Kaynamış suyun içerisine koyup birkaç taşım kaynatsanız yeterli. Çok fazla kaynattığınız zaman o etkisini kaybedebiliyor. Bir de efendim taze zencefil demlendikten sonra bir saat içerisinde tüketin. Sonra içinde beklediği zaman o etken maddenin içerikleri değişebiliyor. Ya da bitiremediniz efendim, içindeki zencefilleri alın, içindeki bitkileri alın, o şekilde bekletin. Yani zencefil demlendikten sonra zencefil parçacıkları o zencefil çayının içerisinde durmasın. Farklı bir formata dönüşebiliyor bir saatten fazla bekleme süreci içerisinde. Buna da dikkat ederseniz, bu püf noktaya da dikkat ederseniz hem daha keyifli bir içim elde etmiş olursunuz, hem de sağlık açısından daha fazla fayda elde etmiş olursunuz değerli dinleyiciler. Tabii zencefilin değerli dinleyiciler bir bitki olduğu için, taze zencefil özellikle bir bitki olduğu için kullanım süresi kimi zaman değişiklik gösterebiliyor, çabuk telef olabiliyor. O yüzden efendim küçük parçalara ayırarak zencefili, taze zencefili soymadan küçük parçalara ayırarak her demlemede kullanacağınız porsiyonu küçük küçük ayırarak buzluğa atabilirsiniz. Sonra demlemeden önce, kullanmadan önce, bir yarım saat önce çıkarırsanız, kabuğunu soyarsınız, kullanacağınız kadarını suyun içerisine atarsınız. Böylelikle her an evinizde, mutfağınızda zencefil bulunmuş olur. Diğer türlü dışarıda kalan taze zencefil bir süre sonra tazeliğini yitirdikçe o besleyici, o faydalı özelliklerinde yavaş yavaş nakıs konuma getirmeye başlıyor. Bu şekilde taze zencefili buzlukta bekleterek efendim o tazeliğini koruyabilirsiniz. Minik parçalar halinde, minik porsiyonlar halinde bir içimlik tüketebileceğiniz kadar küçük parçalar ayırıp buzlukta tutarak efendim uzun dönem zencefil tüketebilirsiniz. Taze zencefil tüketebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, kışın sıcak tutan soğuk havalara karşı sizinle birlikte savaşan başka bir bitki, Çin iksiri olarak bilinen havlıcan. Havlıcan, Çin zencefili olarak da biliniyor değerli dinleyiciler. Zencefilgillerden bir bitki. Kökünün sap kısmı baharat olarak kullanılan havlıcanın ismi çok fazla bilinmese de vücut ısısı üzerinde etkilerinin olduğu bilinmektedir. Vücut ısısını artırıcı etkisi olduğundan çay şeklinde demlenerek tüketilebilir değerli dinleyiciler. Metabolizma hızlandırıcı baharat. Olmazsa olmazımız, sofralarımızın vazgeçilmezi acı biber. Kırmızı acı biber kapsaisin maddesi sayesinde termojenezi artırır. Termojenik etkisi sayesinde vücut ısısını yükseltir ve metabolizmayı hızlandırır değerli dinleyiciler. Bir başka termojenik etkili baharat zerdeçal. Hint safranı olarak bilinen zerdeçal, içeriğindeki kurkumin maddesi sayesinde termojenik etki gösterir ve vücut ısısını artırır. Zerdeçalın günlük olarak 1 ila 3 gram tüketilmesi önerilmektedir değerli dinleyiciler. Evet, gerçekten kış günleri yaklaşırken soğuk havalar adım adım bize merhaba demek için bize doğru yaklaşırken vücudumuzu sıcak tutacak bu besinler oldukça önemli. Mutfağımızdan eksik etmeyelim. Eşimizden, çocuklarımızdan, çoluklarımızdan eksik etmeyelim bu besinleri ki kışı hastalıksız, gripsiz, soğuk algınlığı olmadan sağlık, afiyetle atlatabilelim değerli dinleyiciler. Tabii bir de bu besinleri hasta olduktan sonra kullanıyoruz sadece. Toplumumuzda yanlış bir bakış açısı var. İlla bir grip olmamız, illa bir soğuk algınlığı geçirmemiz gerekmiyor bir zencefil demlememiz için. Bunları hastalık öncesinde vücudun savunmasını artırıcı birer unsur olarak düzenli şekilde tüketebiliriz değerli dinleyiciler. Günlük mesela alışkanlık haline getirebilirsiniz. Taze zencefille, tarçınla demlenmiş, içerisine birkaç damla limon atılmış, içerisine biraz bal karıştırılmış, mis gibi bir kış çayını sabahları evden işe doğru adımlarken içerek vücut direncinizi düzenli olarak artırabilirsiniz efendim. İlla bu bitkileri tüketmek için ne olur hasta olmayı beklemeyin diyelim ve haber tadındaya devam edin. Değerli dinleyiciler, her geçen gün teknolojinin daha fazla esiri oluyoruz. Her geçen gün teknoloji hayatımızın her ama her lahzasını, her ama her anını, her ama her hücresini sarmaya, kuşatmaya devam ediyor. İşte bu teknolojinin bizi esir aldığı aletlerden bir tanesi de cep telefonu efendim. Cep telefonu kullanımı gün geçtikçe daha da yoğunlaşıyor. Bir araştırma var. Bu araştırmaya göre her ay ortalama 442 dakika telefonla konuşuyoruz efendim. Bu dünya standartlarına göre oldukça yüksek bir oran ülkemiz için, güzel ülkemiz, Türkiye'miz için. Dilerseniz bu haberin ayrıntılarına bakalım. Cep telefonu kullanımı ile ilgili Türkiye ile Avrupa ülkeleri karıştırılarak, daha doğrusu karşılaştırılarak yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu değerli dinleyiciler. Ankara Analitik Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırma kapsamında 33 ülkede 53.150 katılımcıya uygulanan anketle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK başta olmak üzere çeşitli kurumların 2017-2018 yıllarına ilişkin yayınladığı raporlar değerlendirilerek rapor hazırlandı. Bu kapsamda geçen yıl sonu itibarıyla nüfusu 80.810.525 olan Türkiye'de mobil telefon abone sayısının 77.800.170, genel nüfustaki 0-9 yaş arası grup çıkarıldığında mobil cihazlara erişim oranının %109,5 olduğu belirlendi. Bireylerin cep telefonu kullanım sürelerinin hesaplandığı araştırmada 2017 yılı son çeyreği verilerine göre mobil abonelerin ayda ortalama 442 dakika telefonla konuştuğu tespit edildi. Bu süre Avrupa ülkeleri ortalamasında 231 dakika, yani biz telefonla konuşma süresi, telefon kullanım süresi bakımından Avrupa'yı adeta ikiye katlıyoruz değerli dinleyiciler. Mobil telefonlara günlük bakma sıklığı ve telefonu gece kontrol etme oranları bağlamında da gün içinde telefona bakma sıklığının Türkiye'de Avrupa ortalamasının çok üstünde olduğu belirlendi. Buna göre Türkiye'de mobil kullanıcıların %78'i gün içinde çalmasa bile telefonunu kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Bu oran Norveç'te %64, İspanya'da %52, Hollanda'da %47, İtalya'da %42, Almanya'da ise %38 seviyesinde değerli dinleyiciler. Geceleri acaba arayan oldu mu? Mesaj geldi mi? Neler oluyor, neler bitiyor düşüncesiyle telefonunu kontrol edenlerin oranı ise Türkiye'de oldukça yüksek ve bu oran Türkiye'de %85 değerli dinleyiciler. Avrupa ülkeleri ortalamasında ise bu oran %48'e düşüyor. Neredeyse bizim ülkemizin yarısı kadar. Türkiye'de cep telefonu kullanıcılarının %28'i uyanır uyanmaz başka hiçbir şey yapmadan, %61'i de uyandıktan sonraki ilk 5 dakika içinde telefonlarını kontrol ediyor. Kullanıcıların %23'ü gece yatmadan hemen önce, %52'si ise yatmadan önceki 5 dakika içinde telefonuna bakma gereği duyuyor değerli dostlar. Araştırmada ayrıca telefon abonesi bireylerin en çok başvurduğu ve görüştüğü kısa numaralı hatlarında detayları belirlendi. Buna göre aboneler en çok 182 muayene hastane randevu sistemini arıyor. Bunu 112 acil servis, 186 elektrik arıza, 155 polis imdat ve 153 alo zabıta numaraları izliyor değerli dinleyiciler. Çalışmanın, bu araştırmanın iletişim ve sosyoekonomik denge arasındaki bağı anlamak amacıyla yapıldığı belirtiliyor değerli dinleyiciler. Kişilerin geliri yükseldikçe telefon kullanma süresinin düştüğünün, gelir düştükçe konuşma süresinin arttığının bilimsel araştırmayla ortaya konulduğu belirtiliyor. Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında bir mukayese var. 2017 yılına ilişkin gayri safi yurt içi hasıla miktarları ele alındığında Avrupa'da kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülkelerin Norveç, Hollanda, İsveç, Almanya, Danimarka olarak sıralandığı belirtiliyor. Bu ülkelerdeki bireylerin günlük telefonla konuşma sıklığının Türkiye'deki bireylerden çok daha düşük seviyelerde olduğu bu araştırmada açıkça gözüküyor. Türkiye'de abonelerin cihazı gerektiği zaman kullanma alışkanlığının olmadığı bu araştırmada açıkça ortaya çıkıyor. Telefonla yakın ilişkiyi insanların gerginliğini atmada iletişim kurma ihtiyacına bağlıyor uzmanlar ama bu ihtiyacının artmasının çeşitli sebepleri var. Bu durum sosyal faaliyetlerin, hobilerin az olduğuna işaret ediyor. Türkiye'de 77 milyon 800 bin mobil telefon abone sayısı var. 20 yaş altı çocukların 20 milyon olduğunu düşünürsek bu sayı oldukça yüksek değerli dinleyiciler. Gerçekten telefon bizi adeta esir almış durumda. Buna bir dur demek gerekiyor. İlişkimizi bir sorgulamak gerekiyor. Baktığımız zaman gerçekten telefonla vakit geçirme oranlarımız Avrupa'nın neredeyse iki katı olarak görülebiliyor. Bu ilişkiyi bir sorgulamak lazım. Bizim teknolojiyle ilişkimiz nedir, ne değildir? Gerekli olana amenna, başım üzere ama bir de gereksiz olan ilişkimiz var. Ne yazık ki gereksiz olan ilişkimiz, gerekli olan ilişkimizden kat be kat fazla. Değerli dinleyiciler, diyelim ve bu haberle haber tadındayı noktalayalım efendim. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle haftaya yine aynı gün ve aynı saatte Haber Tadında programında görüşmek temennisiyle hoşça kalın, dostça kalın efendim.